Nasılsınız? İyisiniz? Wow, sizi görmek gerçekten güzel. Geçen hafta dedim ki önümüzdeki haftalar boyunca Yakup bölümünü çalışacaktık ve okumanızı istedim. Şimdi ödevinizden öğreneceğim. Yani kim okumuş? Okuduysan eğer, yani işte şimdi sınav yapacağız. Yani dikkatini çeken bir şey var mıydı? Ya da işte bu ilgimi çekti dediğiniz bir ayet var mıydı Yakup bölümünde? Tamam, o zaman gelecek pazar günü sınav yapacağız, tamam mı? Herkes okusun. Yakup İsa'nın öz kardeşiydi. Tamam mı? Yani öz derken annesi Meryem, babası Yusuf. Ama biliyoruz ki aslında İsa Tanrı'dan geldi ve Tanrı'nın oğluydu. Ama bir ailede büyümüş. Ve Yakup galiba onunla beraber büyümüştür, tanımıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani İsa çocukken. Tamam mı? Evin içinde, tamam mı? Annesi kurabiye yapıyor, mutfakta bırakıyor. Sonra gidiyor, geldiği zaman kurabiyeler yok. Tamam mı? O zaman soruyor, kim çalmış? Herkes İsa çalmış. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Çünkü İsa günahsızdır, tamam mı? Ama böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ve ondan sonra zaten Yakup bu mektubu yazıyor kilisesine ve burada imanımız için çok önemli şeylerden bahsediyor. Ve bugün çok önemli bir şeyi ele alacağız. Bana göre çok önemli ve Yakup'a göre çok önemli. Çünkü sürekli bu konuya dönüyor mektubu boyunca. Konu da bu. Dillerimiz, sözlerimiz. Sözlerimizin çok güçlü olduğuna inanıyor musunuz? Çok güçlü. Tamam mı? Biz iletişim çağında yaşıyoruz. Yani sürekli telefon, Facebook, WhatsApp. Ve sanki şimdilik iletişim içinde en önemli şey, en önemli özellik nedir? Hız. Tamam mı? Sana mesaj attım. Ne kadar hızlı dönüş yapabilirsin? Ne kadar hızlı, değil mi? Yani mesaj attım. 5 dakika sonra bana dönüş yapmadıysan ikinci mesaj atacağım. Neredesin? Bana kızdın mıydı? Okumuş muydun? Değil mi? Yani hız, hız, hız. Yani burada stadda Fenerbahçe'de ne diyorlar? Nani kadar hızlı internet var. Wow. 4.5G. Çok hızlı internet. Yani hız çok önemli. Ama burada Yakup bize başka bir şey demek istiyor. Ve okuyacağım. Yakup 1 ve 19 şöyle diyor. Sevgili kardeşlerim. Şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş. Öfkelenmekte de yavaş olsun. Herkes bir ah çeksin şimdi. Uygulamak da zor. Yakup kitabı hep öyle aslında. Anlamak çok kolay. Pavlus gibi değil ama uygulamak zor. Tamam mı? Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. Ben çocukluğumda bir şey vardı, iletişim aracı vardı. Belki hatırlarsınız, ona mektup derdik. Tamam mı? Mektup yazmak. Yani kalem var, kağıt var, oturuyorsun, yazıyorsun. Değil mi? Hatırlayan var mı? Şimdi ne güzel bir şey. Düşünüyorsun, yazıyorsun, bu olmadı. Atıyorsun, bir daha başlıyorsun. Yani yavaş. Neden? Çünkü aslında iletişim etkinliği hıza göre değil, sağlamlığına göre ölçülsün. Sözlerin etkinliği çokluğuna göre değil, azlığına göre ölçülsün. Ve burada aslında ele alacağımız konu bugün bu. Az konuşun, öz konuşun. Çünkü nerede sözlerimiz çoksa günah da galiba çok olacak. Değil mi? Amin. Değil mi? İyi bir dinleyicisi bulmak çok zor. Yani bundan kaç tane var? 2. Şundan kaç tane var? O zaman o oran aslında iyi bir oran. Tamam mı? Ama iyi bir danışman, bir psikologa gidersen belki de oturur, soru sorur, sonra dinler. Tamam mı? Ve bugünlerde böyle arkadaşlar bulmak zor. Yani derdini anlatmaya başlar başlamaz onlar çözümler sunmaya başlıyorlar. Ya çözüm istemedim. Sadece derdimi paylaşmak istedim. Değil mi? Müjdelerken aynı şey geçerli. İmansız insanların yanına gidiyoruz, konuşuyoruz. Tamam mı? Ama aslında onun derdini bilmeden bir cevap nasıl vereceksin ki? İsa Mesih örneğimiz olsun. İsa dünyaya geldi, 30 yıl boyunca dinledi. Ondan sonra 3 yıl boyunca konuştu. Ve 30 yıl boyunca dinlediği için 3 yıllık konuşması çok etkindi. Çünkü anladı, insanların durumunu anladıktan sonra cevaplar verebilirdi. Ne güzel bir örnek. Ve bence Yakup İsa'yı izledi bu yıllar boyunca. Ve diyor ki, tamam gökten inen bir hikmet varsa bu Mesih'in kendisidir. İzlemiştir, görmüştür. İşte hikmetin ta kendisi budur. Ve diyor ki İsa galiba böyleydi. Öfkelenmekte yavaş. Öfkeledi mi? Evet aslında İsa öfkeledi bazen. Ama galiba bu yavaş yavaş oldu. Sonra başka bir ayette Yakup şunu diyor. Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. Nasıl bir ayet? Uf. Şimdi diyor bu boş kelimesi kutsal kitap boyunca putperestlik bağlamında kullanılıyor. Yani putlara tapıyorsunuz ama onlar boş, içeriksiz. O zaman burada ne diyor? Sizin ibadetiniz de putperestlik gibi boştur, içeriksiz. Eğer dilini kontrol edemezsen, diline hakim olamazsan eğer. Zor değil mi? Küçük bir organ. Ama çok güçlü. Ve buna bakacağız şimdi. Yakup 3 bununla ilgili. O zaman Yakup'un 3. bölümüne döneceğiz. Ve dilinin gücünden bahsedecek burada. Ve ayet ayet gideceğiz. Yakup 3 ve 2. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Yani kendini dahil ediyor. Ben başta olmak üzere. Değil mi? Hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Şimdi bu yetkin kelimesi çok önemli. Nereye gidiyoruz? Mesih bizi olduğumuz gibi kabul ediyor ama olduğumuz gibi bırakmaz. Bizi bir yere götürmek istiyor, değiştirmek istiyor. Nereye götürecek? Yetkinliğe, olgunluğa. Devam ediyor ayet 3. Bize... Şimdi mecaz gidecek. Tamam mı? Bazı mecazlar resimlerle konuşacak. Bunu anlamamız için. Çünkü kavram aslında çok basit. Tamam mı? Dil çok tehlikeli. Dikkat et. Ama mecaz gidecek bunu açıklamak için. Ve diyor ki bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Nasıl? Doğru değil mi? O zaman ağız çok önemli. Ağızdan yönlendiririz. Sonra başka bir mecaz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Söz konusu yönlendirmek. Ve diyor ki sen bir gemisin, tamam mı? Senin hayatın bir gemi gibi. Ve bazen güçlü rüzgarlar geliyor. Değil mi? Bazen soruyorsun, seni buraya hangi rüzgar attı? Değil mi? Ya da sürüm sürüklendim. Yani işte büyük rüzgarlar başımıza gelir. Bizi buradan oraya atarlar. Büyük deniz içinde yaşıyoruz, küçük gemiler olarak, tamam mı? Ama diyor ki, böyle bir gemi yönlendirmek mümkün. Çünkü dümenle onu yönlendirebilirsin. Şimdi dümen aslında dil şeklinde. Ve öyle diyor. Küçük bir şey ama yönlendirebilir. Bu neden önemli? Çünkü diyor ki senin başına neler gelirse gelsin, zorluklar, sıkıntılar, problemler bizim kontrolümüz dışındaki rüzgarlar, ama aslında sözlerinle hayatını bir şekilde kontrol altına tutabilirsin. Örneğimiz Eyüp. Tamam mı? Şimdi Eyüp'ün başına gelmeyen kalmadı. Her şey, hastalık, yakınların ölmesi, değil mi? Her şey onun başına geldi, her şey kaybetti. Ve karısı ona, hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrı'ya söv de öl bari, diyor kadın. Yani ağzıyla konuşuyor. Ve Eyüp, aptal kadınlar gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayabilecek bir söz çıkmadı diyor. Yani bunların hepsinin içinde ağzıyla günah işlemedi. Tamam mı? Zor günlerimiz olacak. Ama o zorluk altındayken ağzınla Tanrı'ya karşı nasıl bir karşılık veriyorsun? Hangi sözler kullanıyorsun? Karısı diyor ki Tanrı'ya söv de öl. Ama diyor ki ağzıyla günah işlemedi. Tamam mı? O zaman sen bir gemisin. Rüzgarlar sana gelecek. Ama yine de hayatını bir şekilde yönlendirebilirsin. Şükrederek. Sonra devam ediyor Yakup. Bunun gibi, ayet 5, bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir. Ama büyük işlerle övünür. Düşünün. Küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Bu da kolay bir örnek, anlayabildiğimiz bir örnek değil mi? Ben Kıbrıs'ta büyüdüm biliyorsunuz ve Kıbrıs'ta çok kuru ya, çok az yağmur yağıyor. Bütün ormanlarda her yerde yazılar var. İşte burada mangal yakmak yasak, burada sigara yakmak yasak. Yani her şey aslında yasak. Neden? Çünkü biliyorlar ki bir kıvılcım bile bütün her şey yok edebilir. Her şey mahvedebilir. Bu çok büyük bir tehlike. Şimdi diyor ki senin sözlerin böyledir. Kilise içinde bir dedikodu sözü küçük de olsa, zararsız da olsa bütün kiliseyi yakabilir. Çok tehlikeli. Ve aslında bizim hayatlarımızda bunu yaşayabiliriz. Yani bir kişi sana karşı kötü bir söz söylediği zaman senin yüreğinde bir ateş de yakabilir. Değil mi? Yani alınganlıkla başlıyor, sonra öfke, sonra kın, sonra kin, sonra nefret. Yani sen bana karşı kötü bir söz söyledin ve bütün hafta boyunca onun üzerine düşünüp durdum. Değil mi? O zaman çok dikkat etmek lazım. Sözlerimiz yakıcı, yıkıcı, tehlikelidir. En iyisi ne? Konuşmamak. Manastıra git, orada otur böyle sakin sakin. Ya ama gerçekten diyor ki, eğer senin elinde bir silah olsaydı ve sürekli bu silahla geziyor olsaydın polis gibi, her zaman dikkatli olacaksın. Her zaman dikkatli olacaksın. Diyor ki dil böyle bir şey. O zaman dil ile geziyorsan eğer dikkat etmek lazım. Çünkü tehlikeli bir silah ile geziyorsun. Çocukken sana söylenen bir söz aslında bütün hayatını yakabilir. Değil mi? Hamdolsun ki Mesih gelip o yangınları söndürebilir, her şeyi yeniden restore edebilir. Ama belki bunu yaşamışsan, annen, baban, öğretmen, amcan sana senden hiçbir şey olmaz, sen hiçbir işe yaramayacaksın, senden adam olmaz dediyse, bunlar yüreklerimizde devam edebilir. Ve bir ateş gibi olabilir. Sözler çok güçlü. Eğer bunu yaşadıysan, bugün Rab seni özgür kılmak istiyor böyle şeylerde. O zaman ayet 6, dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir dediğimiz gibi. Wow. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu. Dinmeyin bir kötülüktür. Tamam mı? Dilin zehirle doludur. Ve bunu sürekli bununla geziyorsun. Tamam mı? Dikkat et. Dökülmesin sevdikleriniz üzerine. Dökülmesin onların üzerine. Çünkü öldürücüdür. Dikkat etmek lazım. Bunu demek istiyor burada, değil mi? Tanrı'nın sözü. Dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Şimdi bugünlerde bazı siyasetçileri eleştirmek suçtur. Ama Tanrı'nın sözüne göre herhangi bir insanı sövmek günahtır. Çünkü herkes Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tanrı'ya, insanoğlu neden yaratıldı? Tanrı'yı temsil etmek için. Görünmez olanı görünür hale getirmek için. Kralımızın elçileri olmak için bu dünyada. O zaman elçiyi söven kralı sövmüş oluyor, değil mi? O zaman eğer Uğur abiye kötü bir laf söylersem, Tanrı'ya, onun temsil ettiği krala kötü bir laf söylemiş olurum. Hamdolsun, ne mutlu sözler anlatıyoruz bugün. Evet. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su aktarır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun için tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Değil mi? Ne demek istiyor? Yapına göre meyve vereceksin. İsa diyor ki meyvelerinden tanıyacaksın onları. Ve burada sözün meyvelerinden bahsediyor. Ve sormak istediği soru bu. Pazar günü dilinden ilahiler, dualar, övgüler dökülüyor. Hamdolsun. Pazartesi günü aynı dilden neler dökülüyor acaba? Ve değerlendirmemiz lazım, değil mi? Kendi hayatlarımızı. Pazar ile pazartesi arasındaki fark ne kadar büyük senin hayatında? Tamam, bu çevrede hoş bir şekilde konuşmak çok kolay. Çünkü buradaki insanlar çok hoş, değil mi? Burada kötü bir laf söyleyemem ki. Kime söyleyeceğim? Belki Ali abi. Olmaz. Ama pazartesi günü insanlar o kadar hoş olmuyorlar. Maalesef. Değil mi? O zaman aynı pınardan ne kadar tatlı su geliyordu pazar günü tapınırken. Pazartesi günü aynı kaynaktan bambaşka bir su akıyor mu? Sövmek ne demek? Yani söz konusu o. Değil mi? O zaman Tanrı'nın sözü var lan. Öyle mi? Şimdi Şimdi sözlerimiz güçlü. Neden? Çünkü Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve Tanrı'nın sözleri güçlüdür. Bir söz ile bütün evreni yarattı. Yani sözlerde yaratıcı bir güç var. Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. Değil mi? Ve biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık. O zaman bizim sözlerimiz de az da olsa buna benzer bir özellik mevcuttur. Konuşuyorsun ve oluyor. Wow. O zaman son bir ayete bakacağız. Yakup 1 ve 21. Ve burada bizim sözlerimizden değil Tanrı'nın sözünden bahsediyor Yakup. Tanrı'nın sözünün gücünden bahsediyor. Ve diyor ki, bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güç de olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin. Şimdi bu ayette Tanrı'nın sözü bir tohuma benzetiliyor. Tamam mı? Ve diyor ki sen Tanrı'nın sözünü benimsediğin gün, iman ettiğin gün ya da herhangi bir söz, bugün bu sözleri alçak gönüllülükle kabul ettiğin zaman senin yüreğine bir tohum gibi ekiliyor. Ama tohumlarda inanılmaz bir özellik var. Nedir bu özellik? Farklılaşmak. Tohum böyle ekiliyor ama 10 yıl sonra koskoca bir ağaç çıkıyor. Nereden geldi bu meyveler, yapraklar, kökler? Her şey o tohumun içindeydi. Her şey o tohumun içindeydi. Değil mi? Ve diyor ki Tanrı'nın sözü de böyledir. Bize küçük olarak geliyor, yüreklerimize ekiliyor. Ama hamdolsun zamanla kök salıyor, filizleniyor, yeşeriyor, büyüyor ve koskoca bir ağaç oluyor. İsa ne dedi? Tanrı'nın egemenliği bir hardal tanesi gibi. Tohumlardan en küçük olan ne üretiyor? Ağaçlardan en büyük olan. Şimdi hiç kimse aslında o günlerde bir hardal ağacı hiç kimsenin istediği bir şey değildi. Tamam, senin bahçende bu varsa çok hızlı çoğalacak, çok büyük olacak ve onu istemeyeceksin bahçende ve kesmeye çalışacaksın. Ve İsa diyor ki benim egemenliğim böyle. İstanbul'da ekeceğim onu, hiç kimse onu istemeyecek, sürekli kesmeye çalışacak aslında. İstenmeyen, yani davetsiz misafir, tamam mı? İstenmeyen bir ağaç. Ama Tanrı'nın sözü her zaman böyle. Bize tohum olarak geliyor. O zaman sen iman ettiysen, sen Tanrı'ya evet senin sözünü kabul ediyorum dediysen, Mesih yüreğimde, Mesih Tanrı'nın sözü olarak yüreğimde ekilsin dediysen, merak etme, meyve verecek. Senin içinde kök salacak, meyve verecek ve sen değişeceksin. Tanrı'nın sözü seni değiştirebilir. Gerekli olan her şey bu müjde içinde. Bazı insanlar diyor ki tamam lütuf ile iman ettik ama ondan sonra başka şeyler de ilave etmek lazım. Hayır, her şey Tanrı'nın müjdesi içindedir. Tanrı'nın sözü içindedir. Ama zamanla meyve verecek. Ve bizim de bir katkımız var. Bu ayette ne diyor? Onun için yer açmak lazım. Her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak yer açmak. Bahçemde bir ağaç dikersem onun için yer açmak lazım, değil mi? Sulamak lazım, bakmak lazım. Dikenleri kaldırmak lazım. Ve diyor ki Tanrı'nın sözü etkilidir kardeşler, güçlüdür. Ve etki göstermek istiyor senin yüreğinde ama onu alçak gönüllülükle benimsemek lazım. Ve onun için yer açmak lazım. Tövbe ederek, temizleyerek. Ve merak etme, meyve verecek. Ve bizi yetkinliğe eriştirecek onun gününde. Hamdolsun. O zaman sözlerim az olsun ve öz olsun bugün diye düşündüm. Yoksa evet, sözlerin çok olduğu yerde günah çoktur. Bir saat konuşayım bakalım. Ama duaya geçelim. Tamam mı? Çünkü kardeşimin dediği gibi bu sözlerin anlaması çok kolay. Uygulaması biraz daha zor. Bugün pazar günü, hamdolsun. Yarın pazartesi günü. Evet. Şimdi belli belli konular üzerine dua edeceğiz. Ve bunları paylaşacağım. Sonra küçük gruplar olarak birbirimiz için dua edeceğiz. Tamam mı? Ve gerekirse birbirimize günahlarımızı itiraf edelim. Ve dua isteyelim belli konular üzerine. Tamam mı? Birincisi bu. Yavaşlamak konusunda. İletişimde konuşmadan düşünmek. Düşünmeden konuşmamak. Tamam mı? Yavaşlamak konusunda. Öfkelenmekte. Hızlı mısın? Çabuk mısın? Dua isteyelim. Kutsal Ruh gelsin. Bizi yavaşlatsın bu konuda. Belki diyorsun ki dili dizginlemek konusunda Kutsal Ruh'tan yardım istiyorum bugün. Onu bir türlü evcilleştiremiyorum. Kutsal Ruh gelsin, bana yardım etsin. Kontrol altına alalım bu tehlikeli, küçük de olsa tehlikeli olan organımı. Belki şimdilik gemi gibi büyük rüzgarlar seni sürüklüyor. Senin kontrolün dışında güçler seni buradan oraya itiyorlar. Ve aslında bizim bunun içinde hangi sorumluluğumuz var? Bir şekilde gemimizi yönlendirebiliriz. Nasıl dilimizi doğru bir şekilde, yani Tanrı'ya sövme, Tanrı'ya küfretme bu süreç içinde. Tanrı'dan yardım iste. Tanrı'ya şükret. Belki dedikoduya karşı tövbe etmen lazım. Bence dedikodu burada çok tehlikeli bir kıvılcım. Bütün kiliseyi yakabilir. Çok hızlı bir şekilde. Onu hiç istemiyoruz burada. Tamam mı? Yasak diye her yerde yazılar koyacağım. Her yerde olmaması gerekiyor. Evet, lütfen dedikodu yapmayın. Belki seni bir söz yaktı. Tamam mı? Belki küçükken ya da iş yerinde ya da bu hafta belki bir kişi sana karşı kötü bir laf söyledi ve onu bir türlü özgür olamıyorsun onun etkisinden. Bir kıvılcım olarak geldi ve bir ateş başladı. Ve öfkelendin. Ve kin beslemeye başladın. Bugün affetmek lazım. Nasıl affediyoruz? O ateşli oku çıkarmak lazım. O acı olabilir. Ama uzun vadeli olarak bizim iyiliğimiz içindir. Affetmek lazım. Belki pazar ile pazartesi arasındaki fark çok büyük senin için. Tamam mı? Belki bir arkadaş grubu içinde bir şekilde konuşuyorsun ama başka bir arkadaş grubu içinde farklı bir şekilde konuşuyorsun. Bu ayetlere göre bunlara dikkat etmek lazım. Buna iki yüzlülük ya da iki ağızlılık, iki dillilik denir. Tamam mı? Yüzün bir olsun, dilin bir olsun. Şimdi o arkadaş grubundan elini ağını çek demiyorum. Ama orada bir şekilde imanına sadık kalman lazım. Belki bugün Tanrı'nın sözünü kabul etmen lazım. Yüreğine ekilmiş olarak. Belki diyorsun ki bu sözleri duyuyorum ama değişmek, kendimi değiştirmek benim elimde değil. O zaman bu sözler yüreğime ekilsin. Ve inanıyorum ki zamanla bunlar beni değiştirecek. Ama bunun için yer açmak lazım yüreğinde. Ve diyor ki her türlü pisliği ve her tarafa yağılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atmak lazım. Bu bir eylem. Tanrı'nın sözüne yer açmak için. Tamam mı? O zaman ben bir dua edeceğim. Kutsal Ruh'u çağıracağım. Sonra küçük gruplar olarak birbirimiz için dua edelim. Dürüst olalım. Az konuşalım, çok dua edelim. Tamam mı? O zaman yüreklerimizi açalım, dua edelim. Göksel babamız, sözün bal gibi tatlı. Sözünü çok seviyoruz. Sözlerin çok güçlüdür. Ve bugün bu okuduğumuz sözler güç ile gelsin ve bizi değiştirsin. Sadece dışarıda kalmasın bizi yargılayan sözler olarak. Ama içimize ekilsin, bizi değiştiren bir güç olarak. O zaman gel Kutsal Ruh, sana muhtacız. Kutsal Ruh, sen Tanrı'nın sözünü al da yüreklerimize uygula lütfen. Bahçıvan gelsin, meyve vermeyen bütün dallarımızı kesip temizlesin ve bizi sulasın. Güzel bir bahçe olalım. Ya Rab, yalvarıyoruz sana, yardım et, gücünle gel, lütfunla gel, bizi yetkinliğe eriştir. Şükrediyoruz. Çünkü Mesih Tanrı'nın sözü her birimizin yüreğinde ekilmiş olarak meyve veriyor. Hamdolsun, şükrediyoruz Rab, çünkü değiştiriliyoruz, dönüştürülüyoruz. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Hamdolsun ya Rab. Şimdi bizi değiştirmeye devam et diye dua ediyoruz. Mesih adıyla. Amen. Amen. Kutsal Ruh burada çalışıyor. O zaman küçük gruplar olarak.